Kilimanjaro'nun Karları, Ernest Hemingway. Birinci kaset, ikinci yüz. Beşe kadar çalışınca her gece kör kütük sarhoş oluyor, cebinde de meteliği kalmıyor. Çalışma saatlerinin kısılmasından zarar edenler hep kadınlar. Biraz daha çorba ister misin? Yok, teşekkür ederim, eksik olma. Biraz daha iç canım. Viski soda isterim. Sana zarar. Biliyorum, bana zarar. Bu bir şarkıdır. Güftesini de bestesini de Cole Porter yazmıştır. Benim için helak olduğunu düşünüyorum da. Kadın: bilirsin, senin içki içmeni isterim ben, dedi. Adam: aa tabii, dedi. Yalnız şimdi bana zarar da onun için istemiyorsun. İçinden de: o bir gitsin, ne içersem içerim, diyordu. Ne istersem değil tabii, ne varsa. Ne de halsizdi. Bitik vaziyetteydi. Biraz uyuyayım, dedi. Hiç kıpırdamadan öyle yattı. Fakat Azrail oralarda yoktu. Başka taraflara gitmişti herhalde. Bisikletle dolaşır ve sokaklardan sessizce geçerdi. Evet, Paris'e dair hiçbir şey yazmamıştı. Paris'in sevdiği tarafına dair. Peki ama daha başka hiç yazmadığı şeyler vardı. Onları ne yapalım? Çiftlik, gümüş telli bir fırça gibi uzanan çavdar tarlaları, arklardan hızlı hızlı akan o billur gibi sular, sonra kaba yonca tarlalarının koyu yeşili. Keçi yolu ta tepeye kadar giderdi. Yazın sığırlar geyik gibi utangaç bir hal alırlardı. Hayvanlar bağırırlar, uzaktan uzağa durmadan bir uğultu gelirdi. Güz gelince davarları aşağı indirirken o ağır ağır sürünmeden havaya bir toz bulutudur kalkardı. Akşam güneş vurunca dağın ardından o sivri tepe olduğu gibi ortaya çıkardı. Sonra ay aydınlığında keçi yolundan aşağı iniş. İnsan vadinin alacakaranlığında bembeyaz bir nokta halinde görünürdü. Kereste ormanından aşağı önünü göremeyince atın kuyruğundan tutarak inişini hatırladı. Irgatlardan aklı az buçuk noksan bir çocuk vardı. Çiftliğe onu bırakıp giderlerdi. Sakın kimse ot çalmasın diye de tembih ederlerdi. Çatal çiftlikte pis bir ihtiyar vardı. Vaktiyle onun yanında çalışırken çocuğu dövmüştü. Bir gün gelip yiyecek bir şey istiyor. Çocuk vermiyor. Adam gene döverim bak, diyor. Çocuk gidiyor mutfağa, tüfeği alıyor. Adam samanlıktan içeri girmeye kalkarken vuruyor. Çiftliğe geldikleri zaman bir haftadır tarlada ölü buluyorlar. Kas katı donmuş, köpekler de orasını burasını yemişler. Geri kalanını da sarıp sarmalıyorsunuz, kızağa koyuyorsunuz, ipinden çekip götürüyorsunuz. Çocuk da kızağı çekerken size yardım ediyor. İkiniz beraber ayaklarınızda kayak yola koyuluyorsunuz. 10 kilometre yol gidip şehre iniyorsunuz, çocuğu karakola teslim etmeye. Çocuk kendisini yakalayacaklarını aklına bile getirmiyor. Ona sorarsanız vazifesini yapmıştır, sizi de dostu bilir, mükafat bekler. İhtiyarın ne kadar kötü bir adam olduğunu herkes anlasın, başkasının malını çalmaya kalkanlara ders olsun diye öldürmüştür. Karakolda bileklerine kelepçe geçirilince gözlerine inanamıyor. Sonra ağlamaya başlıyor. Sonra yazarım diye sakladığı hikayelerden biri buydu. Oraya dair daha en aşağı 20 güzel hikaye biliyordu ki bir türlü yazmamıştı. Neden? Sen söyle neden, dedi. Ne neden yavrum? Hiç. Kadın şimdi onunla beraberdi ya, artık eskisi kadar içmiyordu. Fakat Harry eğer sağ kalırsa ona dair de hiçbir hikaye yazmayacaktı. Bunu gayet iyi biliyordu. Bu gibi insanların hiçbirine dair hikaye yazmaya niyeti yoktu. Zenginler yavan oluyorlardı. Ya çok içiyorlar ya çok tavla oynuyorlardı. Yavandılar ve hep aynıydılar. Julian'ı hatırladı. Zavallı onlardan müthiş kaçınırdı. Bir gün zenginler sizden benden bambaşka insanlar diye bir hikayeye başlamıştı. Biri de evet, çünkü onların paraları çoktur, demişti. Fakat Julian'ın alay edecek hali yoktu. Zenginleri bambaşka ve üstün bir ırk olarak görüyordu. Öyle olmadıklarını keşfedince bir kere daha sarsılmıştı. Harry'nin kimseden korkusu yoktu. Çünkü hiçbir şeye kıymet vermeyince her şeyi mağlup edebileceğine kaniydi. Öyleyse şimdi de ölüme kıymet vermiyordu. Yalnız her zaman korktuğu bir şey vardı. Acı çekmek. Evet, Her adam gibi o da acıya dayanır, dayanırdı. Nihayet acı onu yıpratırdı. Fakat şimdi korktuğu şey başka bir şeydi. Tam beni artık mahvediyor diye düşünmeye başladığı sırada acı birdenbire durmuştu. Eski bir hadiseyi hatırladı. Bombardıman subayı Williamson bir gece tel örgüden geçerken Alman karakol kuvvetlerinden bir asker el bombası atmıştı. Yaralanmış, haykırarak "beni öldürün" diye yalvarmıştı. Şişman bir adamdı ve çok cesur, iyi bir subaydı. Fakat o gece tellere takılıp kalmıştı. Elbisesi alev almış, yukarı doğru sarıyordu. "Vur beni Harry, Allah aşkına vur beni." Vaktiyle münakaşa etmişti. Biri, "Allah insana tahammül edemeyeceği bela vermez" diyordu. Biri de, "öyle bir an gelir, acı kendiliğinden duyulmaz olur" diyordu. Fakat Harry, Williamson'un o geceki halini hiç unutamamıştı. Onun çektiği acının kendi kendine geçeceği falan yoktu. Harry, "kendim kullanırım" diye sakladığı morfin haplarını ona verdi. Hapların da tesiri derhal görülmedi. Onun yanında şimdi kendisinin çektiği acı hiç kalıyordu. Sonra madem ki gittikçe artmıyordu, öyleyse endişe edecek bir şey yoktu. Yalnız daha iyi bir muhit içinde bulunmak isterdi. Nasıl bir muhit içinde bulunmak istediğini düşünmeye başladı. İçinden "hayır" diyordu. "Her yaptığını çok uzatırsan, çok geciktirirsen arkadaş falan bekleme. Hiçbiri kalmadı. Eğlence tamam. Sen ev sahibiyle baş başasın." Kendi kendine "her şeyden nasıl çabucak bıkarsam şu örmek işinden de öyle bıktım" diyordu. Yüksek sesle "canımı sıkar" dedi. "Nedir o canını sıkan yavrum?" "Uzun müddet devam eden her şey." Kendisiyle ateş arasında kadının yüzünü görüyordu. Baktı, koltuğa yaslanmıştı. Hoş bir şekilde kırışmış olan yüzüne alev vuruyordu. Uykusu geldiği belliydi. Ateşin hemen yanından sırtlarının sesi geldi. "Yazı yazıyordum ama yoruldum." "Uyuyabilir misin acaba?" "Elbette. Sen niye içeri girmiyorsun?" "Senin yanında oturmaktan haz ediyorum." "Harry, kendine bir tuhaflık hissediyor musun?" diye sordu. "Yo, yalnız biraz uyku bastırır gibi oldu da." "Ben bir tuhaflık hissediyorum." Ölümün yaklaştığını tekrar hissetmişti. "Biliyor musun?" dedi. "Kaybetmediğim tek şey merak." "Sen zaten hiçbir şeyini kaybetmiş değilsin ki. Ben ömrümde senden mükemmel erkek görmedim." "Aman ya Rabbi, şu kadınlar ne cahil oluyorlar. Ne diyorsun sen buna? Sezi kuvveti mi?" Azrail gelmiş, başını yatağın ayak ucuna koymuştu. Nefes alışını duyuyordu. "Azrail'i bir tırpanla ve bir kafatası ile temsil ederler" dedi. "İnanma, bisikletli iki polis de olabilir, bir kuş da, hatta sırtlarının ağzı gibi kocaman bir ağzı da olabilir." Azrail denen şey şimdi onun ta yanı başına kadar gelmişti. Fakat artık biçimi falan kalmamıştı. Bütün boşluğu dolduruyordu. "Söyle gitsin" dedi. Gitmedi. Bilakis biraz daha yaklaştı. Adam bu sefer ona hitaben, "ne biçim nefes alıyorsun?" dedi. "Seni mendebur seni." Daha yaklaştı ve artık adam ona hitap edemez oldu. Azrail baktı ki öteki artık konuşamıyor, biraz daha sokuldu. Adam onu bu sefer konuşmadan geri itmek istedi, fakat o üzerine çullandı, bütün ağırlığıyla göğsünün ortasına oturdu. Şimdi Azrail orada bağdaş kurmuş oturuyordu. Adam da ne kıpırdayabiliyordu, ne bir şey söyleyebiliyordu. Kadının uşağı, "bey uyudu, yatağı usulcacık al, çadıra götür" dediğini işitti. Kadına "şunu kov" demek istedi, diyemedi. Üzerindeki ağırlık öyle artmıştı ki nefes bile alamıyordu. Sonra yatak havaya kaldırılınca birdenbire vaziyet değişti, göğsünün üzerindeki ağırlık kayboldu. Sabah olmuştu, hem de çoktan. Tayyarenin sesini işitti. Tayyare önce ufacık bir nokta halinde göründü, sonra geniş bir daire çizdi. Çocuklar hemen koştular, ateş yakmaya başladılar. Gaz döküyorlar, üzerine ot yığıyorlardı. Düzlüğün iki başında muazzam birer ateş ve duman yığınıdır başladı. Sabah rüzgarı dumanları çadıra doğru sürüyordu. Tayyare iki kere daha döndü, dolandı. Bu sefer alçaktan uçuyordu. Sonra süzüle süzüle alçalmaya başladı. Önce biraz dümdüz gitti, sonra usulca yere kondu. Compton, ayağında kilot pantolon, arkasında ince yünlüden bir ceket, başında fötr şapka ona doğru geliyordu. Ne oldu yahu diye sordu. Bacağım kötü. Kahvaltı eder misin? Teşekkür ederim. Demin çay içtim. Bizim gece pervanesiyle geldim. Senin hanımı alamayacağım. Bir kişilik yer var çünkü. Sizin kamyon yolda. Helen bir aralık Compton'u kenara çekti, bir şeyler söyledi. Sonra Compton daha neşeli bir halde geldi. Seni hemen götürüyorum dedi. Sonra geleceğim, hanımı da alacağım. Yalnız galiba Arusha'ya inmek zorunda kalacağım benzin almaya. Haydi gidelim. Peki çay içmeyecek misin? Çayı falan düşündüğüm yok şimdi benim. Çocuklar yatağı tuttukları gibi yeşil çadırların oraya doğru götürmeye başladılar. Sonra kayaların yanından geçtiler, ovaya indiler. Ateşler şimdi alev alev yanıyordu. Otların hepsi yanmış bitmişti, rüzgarda ateşi körüklüyordu. Nihayet o küçücük teyarenin yanına geldiler. Adamı içeri sokmak kolay olmadı. Fakat içeri girer girmez meşin kaplı oturma yerine hemen uzandı, bacağını da dümdüz uzatıp Compton'un oturacağı yerin kenarına dayadı. Compton motoru işletti, geldi yanına oturdu. Harry, Helen'e, çocuklara el salladı. Motorun gürültüsü o tanıdık komurtu halini alırken bir daire çizdiler. Compton yerde Afrika domuzlarını avlamak için kazılmış çukurlara bakıyordu. Tayyare homurdanıyor, sıçrıyordu. İki ateş arasındaki mesafenin üzerinden geçtiler ve son bir homurtu ile yükseldiler. Harry aşağıdakileri hala görüyordu. Durmuşlar el sallıyorlardı. Tepenin yamacındaki çadırlar gittikçe yassılaşıyor, ağaçlar öbek öbek toplanıyor, çalılıklar düzleşiyordu. Av hayvanlarının açtıkları keçi yolları kurumuş su birikintilerine doğru uzanıyordu. Bir dere gördü ki o zamana kadar mevcudiyetinden haberi bile yoktu. Zebralar öyle bir hale gelmişlerdi ki ufacık, yuvarlacık sırtlarından başka bir tarafları görünmüyordu. Yabani hayvanlar ovada uzun uzun parmaklar halinde oraya buraya uzanırlarken koca kafalı birer nokta olmuşlardı ve yukarı doğru tırmanır gibi görünüyorlardı. Gölge üzerlerine doğru gelince kaçıştılar. Sonra ufaldılar, ufaldılar. Hiç de dört nola koşmuyorlardı. Ova göz alabildiğine uzanıyordu ve şimdi kirli sarı bir renk almıştı. Sonra tepelerin üzerine çıktılar. Tepelerde hep yaban hayvanlarının açtıkları keçi yolları vardı. Daha sonra dağların üzerine çıktılar. Şimdi altlarında yemyeşil ormanlar uçurum gibi açılıyordu. Yamaçları da bambu ormanları kaplamıştı. Arkasında gene sıkı bir orman başladı. Onu da geçtiler, tepeler alçaldı, yeniden bir ova göründü. Şimdi hava ısınmış, etraf alev alev yanıyordu. Ateş bastı, Compton dönüp arkasına baktı arkadaşı nasıl diye. Sonra karşılarına gene kara dağlar çıktı. En sonunda Arusha'ya gidecekleri yerde sola saptılar. Demek gazımız var da dedi ve aşağı baktı. Delik deşik pembe bir bulut vardı. Yerin üzerinden gidiyordu. Havada da rüzgarla serpilen ve nereden geldiği belli olmayan ilk kar gibi bir şey vardı. Anlamıştı. Güneyden gelen çekirgelerdi bunlar. Sonra yükselmeye başladılar. Anlaşılan doğuya gidiyorlardı. Gitgide hava karardı. Sonra boraya tutuldular. Yağmur öyle sık yağıyordu ki sanki bir çağlayanın içinden geçiyor gibiydiler. Nihayet yağmuru atlattılar. Compton başını çevirip baktı, gülümsedi, başıyla bir yeri işaret etti. Harry o tarafa doğru baktı. Karşıda kocaman, dünya kadar kocaman, yüksek ve güneşte inanılmayacak kadar bembeyaz görünen bir şey, Kilimanjaro Dağı'nın tepesi vardı. O zaman anladı. Oraya gidiyorlardı. Tam o sırada sırtlarının karanlıktaki uluması durdu, acayip bir sesle adeta insan gibi, ağlar gibi haykırmaya başladı. Kadın bunu işitti ve rahatsız olarak yattığı yerde bir sağına bir soluna döndü fakat uyanmadı. Rüyasında kendisini Long Island'taki evde görüyordu. Ertesi gece kızı ilk defa olarak baloya gidecekti. Tuhaf değil mi? Babası da oradaydı ve kızına karşı pek haşin davranıyordu. Sonra sırtlan öyle bir bağırdı ki kadın uyandı. Önce nerede olduğunu hatırlayamadı. Korktu, sonra elektrik fenerini aldı. Harry uyuduktan sonra çadıra getirdikleri öteki yatağa baktı. Cebinliğin altında vücudunun teşkil ettiği karaltı görülüyordu. Fakat nasıl bacağını dışarı çıkarmıştı, yataktan aşağı sarkıyordu. Sargıların hepsi çözülmüştü. Kadın bakamadı. "Molo!" diye seslendi. "Molo, molo!" Sonra Harry dedi. Harry. Sonra sesi biraz daha yükseldi. Harry, ah Harry. Cevap gelmedi. Nefes aldığını da işitmiyordu. Çadırın dışında sırtlan, onu uyandıran acayip haykırışıyla tekrar bağırdı. Fakat kadının kalbi öyle çarpıyordu ki işitmedi bile. Çeviren Vahdet Gültekin.